Ayrım 2. Sayfa 7. Yaşadığın hayat, yaşayabileceğin en iyi hayat değil. Nazım Hikmet'in En İyisini Daha Yaşamadık temalı ünlü bir şiiri vardır. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür. Nazım bu şiiri sevgilisi Piraye için yazdı. Ama sizin için de geçerli. Hayatta gelebileceğiniz en iyi yerde misiniz? Hayır. Daha iyisini hak ettiğinize inanıyor musunuz? Evet. Yaptıklarınız, yapabileceklerinizin en iyisi midir? Hayır. Aklınız daha başarılı işler yapmak için yeterli midir? Evet. Bir insan bugüne kadar yaptıklarından ibaret midir? Hayır. Bir Alman atasözü. Hayatı olduğu gibi kabul etmeliyiz ama kabul edilebilir hale gelmesi için de çaba göstermeliyiz der. İnsanlar ideallerindeki en iyi hayatı yaşama mücadelesinden nasıl vazgeçer ya da neden vazgeçer? İdealimizdeki hayattan nasıl kopup sıradan hayatlara razı olduğumuzu ilginç bir örnekle anlatmak isterim. Hindistan'da yabani bir fil yavrusu yakalandığında kalın bir zincirle kalın bir ağaca bağlanır. Yavru fil kaçmaya çalışır ama kaçamaz. Zamanla kaçma denemelerini bırakır. O ağaçtan hiçbir zaman kurtulamayacağına inanır. Esareti öğrenmiştir artık. Bu aşamada ayağındaki zinciri ağaçtan sökerek bir odun parçasına bağlarlar. Yavru fil her yürüyüşünde o odunun peşinden geldiğini görünce hala o ağaca bağlı olduğunu ve hiçbir zaman bağlı olduğu ağaçtan kurtulamayacağını düşünerek kaçma girişiminde bulunmaz. Çevrede dolanır ama kaçmaz. Başlangıçta yavru filin kaçabileceğine inancı vardır ama kaçma imkanı yoktur. İkinci aşamada ise kaçma imkanı vardır ama kaçabileceğine olan inancını kaybetmiştir. Çaresizliği öğrenmiş, kaçmasının kendi ellerinde olduğuna inanmamıştır. Bu öğrenilmiş çaresizliktir. Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin herhangi bir durumda çok sayıda başarısızlığa uğrayarak bir şey yapsa da hiçbir şeyin değişmeyeceğini, olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını düşünüp bir daha deneme cesaretini kaybetmesidir. Öğrenilmiş çaresizlik, geçmişteki acı deneyimlerinden çıkarılan negatif şartlanmaların bugünkü davranışları belirlemesidir. Daha önceki denemelerde karşılaşılan başarısız sonuçları, kendini sınırlayacak şekilde yanlış yorumlamaktır. Öğrenilmiş çaresizlik, hepimizin içinde az ya da çok vardır. Hepimiz bir şeyleri defalarca deniyor, yanılıyor, başaramıyoruz. Sonra bir daha yanılmamak için bir daha denememeyi öğreniyoruz. Bu sırada şartlar değişiyor. Eğer denersek başarılı olabileceğimiz bir hale geliyor ama biz ezberlediğimiz gibi yaşamaya devam ediyoruz. Arazi değişiyor ama bizim zihin haritamız değişmiyor. Böylece başarısızlığı öğrenmiş oluyoruz. Öğrenilmiş çaresizlik ve atalet insanın potansiyelini kendinden çalıyor. Düşlerimizi çürütüyor, özgüvenimizi eritiyor, cesaretimizi kırıyor. Aslanı kediye çeviriyor. Kazanmayı değil, kaybetmeye katlanmayı öğretiyor. Öğrenilmiş çaresizlik ve atayet yüzünden başarısızlık bölgesini vatanımız, zirveleri gurbetimiz gibi görmeye başlıyoruz. İçimizdekini söylemeyi değil, kendi kendimize söylenmeyi öğreniyoruz. Sorumluluk almak yerine suçlamaya alışıyoruz, çalışıyoruz. Başarısızlıklarımızın sorumluluğunu dışımızda arıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi kendine yetebilmeyi beceremiyoruz. Kitabın konsepti nedir? Bu kitabın başlangıç konuları, cam tavan sendromu, öğrenilmiş çaresizlik ve atalet içinde yaşamak. Bu üç kavramın ne olduğu, nasıl çalıştığı ve başa çıkmak için neler yapmak gerektiği anlatılıyor. Mesaj net. Çaresiz değilsin. Çaren sensin. Kitabın ikinci yarısı aşama aşama profesyonel başarı sürecini anlatıyor. Başarısızlık öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. İkinci mesajımız, her şey seninle başlar. Bu kitabın hakkınızda üç iyi niyeti var. Birinci niyeti, cam tavanınızı yükselterek hayatınızı bir beden büyütmek. İkinci niyeti, içinizdeki öğrenilmiş çaresizlik enkazını kaldırmak. Üçüncü niyeti, ataletinizi yenip hayat amaçlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçmenizi sağlamak. Sizin şimdiye kadar hayatta gelebileceğiniz en iyi yere gelmediğinizi düşünüyorum. Siz geldiğinizi düşünüyorsanız sorun değil. Okurken fikriniz değişir. Yaşamak istediğiniz hayat ile yaşadığınız hayat arasında farklar olduğunu düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi yeniden düzenleyerek, yeni bazı şeyler öğrenerek, daha başarılı işler yapıp, daha yükseklerde yaşayabileceğinize inanıyorum. Eğer tahminlerim doğruysa, güzel bir birlikteliğin başlangıcındayız. Bu kitap, bir kendi kendine yetebilme kitabıdır. Kendi ayakları üzerinde durmak, başkalarına bağımlı olmadan yaşamak isteyenler için yazılmıştır. Kendini aşmak, daha büyük yaşamak isteyenler için bir yol haritasıdır. Sloganımız, hayatta ya tozu dumana katarsın ya da tozu dumanı yutarsın. Seçim senin. Kitapta önce neden insanların çoğunluğunun hayata tutunamayıp başarısız olduğunu inceleyeceğiz. Sonra da bu durumun nasıl tersine çevrileceğini, iç ve dış engelleri açma biçimlerini, başarılı olmanın nasıl öğrenilebileceğini göreceğiz. Çok sayıda örnekle öğrenilmiş çaresizlik psikolojisini tanımanızı sağlayacağız. Öğrenilmiş çaresizlik ve ataleti ne kadar iyi tanırsanız, onlardan o kadar hızlı kurtulabilirsiniz. Bu kitap, onu okuduktan bir yıl sonra zirvede olacağınızı vaat etmiyor. Ama en az iki kez okuduktan sonra kesinlikle aynı kişi olmayacağınızı taahhüt ediyor. Kitabı bitirdiğinizde eminim okumaya başladığınız kişi olmayacak, olduğunuz yerde duramayacaksınız. Kitapta bilgi ile bilgeliği, soru ile cevabı, düşündürmekle öğretmeyi dengeli bir şekilde vermeye çalıştım. Öğrenilmiş çaresizlik teorisini kuran ünlü profesör Martin Seligman'ın görüşlerini de bu benim meselem derin mesele diyen öğretilmiş çaresizliklerin efendisi Müslüm Gürses'in şarkı sözlerini de inceledim. Evrensel gerçekler kadar yerel değerlerimizi de dikkate alarak analizler yaptım. Bilimsel araştırmalar kadar bilgelik belgelerine de yer vermeye çalıştım. Nüvide Tulgar'ın Kendi Kutup Yıldızını Bul adlı harika antolojisinden en güzel bilgelik öykülerini seçip aldım. Umuyorum bu kitabım sizin kutup yıldızınız, hayat kılavuzunuz olur. Bu arada neden kılavuz kitaplar yazdığımı soracak olursanız, Bernard Shaw cevabı biliyor. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken, bir başkasının yapamadığını görüp dilini tutmak imkansızdır. Balık tutup vermek mi? Balık tutmayı öğretmek mi? Benim çocukluk kahramanım, zenginden aldığını yoksula veren garibanist kahraman Robin Hood'du. Üniversiteliyken bir gün kafamda Confucius'un, yoksul bir gence gerçekten yardım etmek istiyorsanız ona balık tutup vermeyin. Balık tutmasını öğretin. Balık vererek bir öğün, balık tutmasını öğreterek bir ömür karnını doyurabilirsiniz bilgeliğiyle Robin Hood ruhunu birleştirdim. Bana ilham veren üçüncü söz, Dr. Feldenkrais'in, amacımız imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır özdeyişidir. Üniversite öğrencisiyken kendime bir misyon tasarladım. Başarılı insanların nasıl başarılı olduklarını inceleyecek, bunları anlaşılır ve uygulanabilir halde sistematize edecek, seminer ve kitap yoluyla başarılı olmak isteyenlere anlatacaktım. Dünyada varlık nedenim bence buydu. Bunu yapmanın borcum olduğunu düşünüyordum. Çünkü kaybedenlerin kazananlar üzerinde göz hakkı olduğunu, başarılı insanların başarmak isteyenlerle en azından bilgilerini paylaşmaları gerektiğine inanıyordum. Ayrıca bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmezdi. Bu kitap bu ruha adanmıştır. Bu kitap üniversite öğrencisiyken tasarladığım bir projeydi. Bu kitabın içinde bu idealist genç ruhun yansımalarını bulacaksınız. 10 yıllık kişisel gelişim uzmanlığı kariyerimde bulduğum en kullanışlı fikirlerin özetini bu kitaba koydum. Başarısızlıktan kurtulma ve sürdürülebilir başarı için bilinmesi gerekenleri en damıtılmış halde size ulaştırmaya çalıştım. Başarı serüveninize yol haritası sunmak istedim. Bu kitabın ilk baskısını 100 bin adet yaptık. Böylece kendimizi bu bilgiyi çok sayıda insana ulaştırmaya mahkum ettik. Çok uygun bir fiyatlandırmayla her insanın bu bilgilere ulaşabilmesini sağlamaya çalıştık. Eğer bu kitabı beğenirseniz, çevrenizdekilere de okumalarını önererek ya da içindeki bilgileri hayata geçirip aldığınız sonuçların yaratıcı etkiyle daha çok insanın başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. Bir kitap okudum, hayatım gelişti. Bu kitaptan en yüksek düzeyde faydayı sağlamak için ne yapmalısınız? 1. Kitabın iç bütünlüğünü anlamak ve parçalarla bütün arasındaki ilişkiyi kurmak için başlandıktan sonra uzun aralar vermeden kısa sürede okunup bitirilmesi önerilir. 2. Bu kitabı en az 2 defa okumanız önerilir. Konsantre fikirler sunulduğundan anlamanın ötesinde sindirmek için 2 kez okumak gerekiyor. En azından ilk okumanızda altını çizdiğiniz yerleri ikinci kez dönüp okuyun. Bir kitabın altını üstünü çizerek okumanın 2 yararı vardır. Birincisi, daha sonraki okumalarınızda işaretlerinizden birkaç yıl önceki zihin düzeyinizi ve eğilimlerinizi anlarsınız. İkincisi, tekrar ederken sadece altı çizili yerleri okursunuz. 3. Kitabı kullanarak okumanız önerilir. Kitabı aktif bir şekilde okumalısınız. Sorulan soruları yazılı olarak cevaplamanız önerilir. Kendinize küçük bir kişisel gelişim günlüğü açabilirsiniz. 4. Stressiz, algılarınızın açık olduğu, dingin bir zihin durumunda okumanız önerilir. Hafta sonu sakinliğini tercih edebilirsiniz. Zihinsel stresten kurtulmak için birkaç saat uyuduktan sonra okuyabilirsiniz. 5. En çok başarılı olmasını istediğiniz 3 kişiye bu kitabı okutmanız önerilir. Oluşturacağınız bu pozitif yaşam çevresi sizi de büyütecektir. Öğrenilmiş başarısızlık. Kaybetmeyi nasıl öğreniriz? Bir köpek balığı aç halde bir akvaryuma konulur. Balık akvaryumun her yerinde yüzebilmektedir. Avlayacağı bir şeyler aramaktadır. Sonra akvaryuma küçük bir balık konur. Köpek balığı küçük balığı yemek için hemen harekete geçer. Çünkü açtır. Motivasyon. Küçük balığı yiyebileceğine inanmaktadır. Özgüven. Ve küçük balığı yemenin kendi ellerinde olduğunu düşünmektedir. Kontrol. Küçük balığı yemek için ilk saldırısında kafasını ne olduğunu algılayamadığı sert bir şeye çarparak şok geçirir. Çünkü bilim adamları küçük balıkla köpek balığının arasına cam bir bölme yerleştirerek onları ayırmışlardır. Köpek balığı balık aklıyla düşündüğünden camı görememekte ama kafasını çarptığında camı algılamaktadır. Sonra bir daha dener, yine kafasını cama çarpar. Bir daha dener, tekrar aynı şeyi yaşar. Tanımlayamadığı bir şey hedefine ulaşmasına engel olmaktadır. Yaklaşık 48 saat sonra köpek balığı küçük balığı yemek için uğraşmayı bırakır. Evrensel büyük balık küçük balığı yer kuralı işlememektedir. Büyük balık depresyona girmiş gibidir. Çaba harcamayı bırakmıştır. Çünkü ne yaparsa yapsın o küçük balığı yiyemeyeceğine inanmıştır. Deneyin ikinci aşamasına geçildiğinde araştırmacılar aradaki cam bölmeyi kaldırır. Artık köpek balığı isterse küçük balığı yiyebilecektir. Önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Çok da açtır. Araştırma ekibi neler olacağını beklemeye başlarlar. Şaşırma sırası bilim adamlarındadır. Çünkü köpek balığı küçük balığı yemek için hiçbir şey yapmaz. Küçük balığı kovalayıp büyük balığın alanına geçirirler. Ama yine de yemek için hiçbir hamle yapmaz. Sonuç çok dramatiktir. Büyük balık açlıktan ölmek üzere olmasına rağmen yine de küçük balığı yememiştir. Köpek balığı küçük balığı neden yemedi? Aç ama gururlu olduğu için mi? Bilim adamları köpek balığının içine düştüğü ruh durumuna öğrenilmiş çaresizlik demektedir. Öğrenilmiş çaresizlik bir canlının defalarca denediği halde istediği sonucu alamaması durumunda bir sonraki denemesinde başarısız olacağını beklemesinden dolayı deneme cesaretini kaybedip hiçbir şey yapmaması halidir. Bu hale öğrenilmiş başarısızlık da diyebiliriz. Köpek balığı geçmişteki denemelerinde başarısız olunca, gelecekteki denemelerinde de başarısız olacağını öğrenmiştir. Bu durum bize milyarlarca insanın neden başarısızlık halinde yaşadığı halde, başarılı olmak için hiçbir şey yapmadığını açıklıyor. Öğrenilmiş çaresizlik bir daha deneme cesaretini kaybetmektir. Sürekli başarısızlık korkusuyla hareket etmektir. Kendine olan güvenini, başarabilirim inancını kaybetmektir. Öğrenilmiş çaresizlik zihne takılı bir psikolojik kelepçedir. Biz bu deneyden öğrenilmiş çaresizlik teorisinden daha fazlasını öğrenebiliriz. Bu dersler neler olabilir? Başarısızlık ve kaybeden olmak öğrenilmiştir. Başarısız olmak öğrenilmiştir. Bizler de köpek balığı gibi bazı şeyleri deniyoruz, kaybediyoruz, tekrar deniyor, tekrar başarısız oluyoruz. Yaptıklarımızın karşılığını alamayınca hayal kırıklığı yaşıyoruz. Başarısızlıktan korkup bir daha hayal kırıklığı yaşamamak için başarıyı denemekten vazgeçiyoruz. Sonunda başarısızlığı bir yaşam tarzı olarak benimseyip kendimizi kaybeden olarak görüyoruz. Başarısızlık eğitimi, acılı derslere dayanan, kafalar bir yerlere vurula vurula öğrenilmiş, duygusal yoğunluğu yüksek bir programdır. Paslı çiviler gibi yerlerinden söküp atmak zordur. Beyinden silip atmak için çok güçlü bir başarı eğitimi gerekir. Başarısız olmayı öğrenenler, öğrenmekle kalmaz, başarısızlık üreten zihniyetlerini çevredekilerin beynine de yükleyerek onları da başarısızlığa sürüklerler. Bilim adamları deneyin ikinci aşamasında köpek balığının oğlunu da akvaryuma koysaydı, gün görmüş baba köpek balığı oğluna ne derdi?
Evladım, sen buralarda yenisin. Sakın şu balığı yemeye kalkma. Yüzüne bir şey çarpar, mahvolursun.
Baba köpek balığı kendi önyargısını hayat dersi diye oğluna öğretmeye çalışırdı. Çocuk balık da biz babadan böyle gördük anlayışıyla yaşayan biri ise hayatı boyunca babasının ötesine gidemezdi. Hayatta bazı şeyleri bilmemek bazen çok büyük avantajdır. Özellikle başarısız insanlardan alınmış başarı derslerini. Başarılı insanlara ulaşıp onlardan başarı bilgisi almak pek kolay olmadığından kaybedenlerden öğrendiklerimizle kazanmaya çalışıyoruz. Kılavuzumuz kaybeden olunca kazanmak da kolay olmuyor tabii. Bu kitabı herkesin birinci kalite başarı bilgisine doğrudan ulaşmasını sağlamak için yazdım. Başarı bilgisine ulaşmada fırsat eşitliği sağlamaya çalıştım. İç engelleri aşamadan dış engeller aşılmaz. Bir hedefe yürürken iki tür engel, engelleyici ile karşılaşırız. Dış engel, engelleyiciler ve iç engel, engelleyiciler. Örneğimizde cam dış engeldir. Ben ne yaparsam yapayım o küçük balığı yiyemem inancı ise iç engeldir. Engellerin yapısıyla ilgili üç noktayı bilmek önemlidir. Dış engelleri açmak için önce iç engelleri aşmak gerekir. Fiziksel engelleri aşabilmek için önce zihinsel engelleri aşmak gerekir. İç bariyerlerini aşamayanlar dış engelleri aşmayı denemez bile. Denese de aşamaz. Çünkü kişi kendinde tutuklu kalmıştır. İç engelleri aşmak dış engelleri aşmaktan daha zordur. Çünkü iç engellerimizi göremeyiz. Deneylerdeki hayvanlar bir dış engel olarak camı göremezler. Ancak insanlar dış engellerini çok iyi görebildikleri halde iç engellerini genellikle göremezler. İnsanların dış engellerin üzerinden aşmasını engelleyen iç engelleridir. Ama iç engellerini göremedikleri için dış engelleri suçlarlar. Daha çok içe değil dışa dönük yaşadığımız için dış engelleri daha çok görürüz. Bu kitap zihninizdeki iç engellerinizi, zihinsel bariyerlerinizi size fark ettirmeye çalışacak. Tabii bunun için kitabı sonuna kadar okumanız gerekiyor. Ben hiçbir kitabı başından sonuna okuyamadım diyorsanız, bakın ilk iç engelinizle tanıştınız. Dış engeller kendiliğinden ortadan kalkabilir ama iç engelleri sizin zihninizden kaldırmanız gerekir. Çevremizdeki dış engeller dünyanın her gün yeniden kurulması ve hızlı değişim nedeniyle kendiliğinden ortadan kalkabilir ama iç engellerimiz
yapamam inancımız, ancak bizim rızamız ve çabamızla beynimizden silinebilir. İç dünyanızda kontrol sizde olduğundan, bilinçli ya da bilinçsiz izniniz olmadan büyük değişiklikler olmaz. Kısacası, sınırlayıcı iç gerçeklerimiz, yani inançlar, sınırlayıcı dış gerçeklerden, yani fiziksel koşullardan daha çok etkiler bizi. Aşılamayan sınırları çoğu kez şartlar değil, akıl koyar. Verdiğimiz örnekler bize engellenmiş hissinin gücünü gösteriyor. Hedefine ulaşması dışarıdan engellenen canlıların kendi içlerinde inşa ettikleri iç engellerle nasıl da kendilerini dış engelleri aşamaz hale getirdiklerini anlatıyor. Sizi engelleyen dış güçlerle uğraşmayı bir süreliğine bırakıp içinizdeki işbirlikçilerini tanımaya ne dersiniz?